Ayrım 5.
Sayfa 46. İki adam selam verip oturdu. İşlemeli bir tül perdeden içeri hafif bir gün ışığı giriyordu. Burası dairenin en şık odasıydı. Duvarlarda açık renk kumaşlar, büyük bir tuvalet masası, oymalı bir boy aynası, bir şezlong ve mavi saten kaplı koltuklar vardı. Tuvalet masasının üstünde yığılı duran gül, sümbül, leylak demetleri insanın ta içine işleyen kokularını saçıyordu çevreye. Öte yandan nemli havada leğenlerden yükselen çirkin kokunun arasından daha sert bir koku zaman zaman yükseliyordu. Bir kadehin içinde ince ince kıyılmış kuru Hint nanesi dallarının kokusuydu bu. Büzülüp sabahlığının önünü kapatırken Nana tuvalette teni henüz nemliyken yakalanmış gibi dantellerinin arasında hem gülümsüyor hem ürkek görünüyordu. Kont Mufa ciddi bir tavırla ''Hanımefendi, üstelediğimiz için bağışlayın bizi.'' dedi. ''Bir ricamız var. Beyefendi ile ben mahallenin yardım kuruluşu üyesiyiz.'' Marquis de Chart kibarca söze karışarak ''Bu evde büyük bir sanatçının oturduğunu öğrenince yoksullarımızı yardımsever ellerinize bırakmaya karar verdik. Yetenek duyguyla birlikte bulunur insanda.'' Nana alçak gönüllü görünmeye çalışıyordu. Çabucak düşünürken başını hafifçe sallayarak karşılık veriyordu. Ötekini yaşlı adam alıp getirmişti herhalde. Bakışları pek çapkındı. Ama yine de berikine fazla güvenmemek gerekti. Adamın şakakları garip garip şişiyordu. İstese yalnız da gelebilirdi. Evet, burada olduğunu kapıcı söylemişti kesinlikle. Her biri kendi adına gelmişse de birbirlerini destekliyorlardı. Nana pek sevimli bir tavırla, ''Elbette beyler, gelmekle haklısınız.'' dedi. Ama çalan elektrik zili onu ürpertti. Biri daha gelmişti. Zoe her gelene kapıyı açıyordu. Konuşmasını sürdürdü. ''İnsan yardım edince çok çok mutlu oluyor.'' Aslında gururu okşanmıştı. ''Ah hanımefendi, ne kadar yoksulluk olduğunu bir bilseniz.'' dedi Marquis. ''Bizim mahallede 3000'den fazla yoksul var. Oysa burası zengin mahallelerden biridir. Böyle bir yoksulluğu aklınız almaz. Aç çocuklar, her türlü yardımdan yoksun, soğuktan ölen hasta kadınlar.'' Nana pek duygulanmış bir tavırla ''Vah zavallı insanlar.'' diye bağırdı. Acıma duygusu öyle kabarmıştı ki gözleri yaşardı. Farkında olmadan bir hareket yaparak eğilmişti. Önü açılan sabahlığından boynu görünmüştü. Öte yandan bükük dizleri ince kumaşın altında baldırlarının yuvarlaklığını ortaya çıkarıyordu. Marquis'in solgun yanaklarında hafif bir kırmızılık belirdi. Konuşmak üzere olan Kont Mufa başını eğdi. Odanın içi pek sıcaktı. Kapalı bir limonluğun ağır havasını andırıyordu. Güller soluyor, kadehteki Hint nanesinden sarhoş edici bir koku yayıyordu. Nana, insan böyle durumlarda çok zengin olmayı istiyor diye ekledi. Neyse, herkes elinden geleni yapar. İnanın beyler, eğer bilmiş olsaydım... Öyle duygulanmıştı ki ağzından bir saçmalık kaçırmak üzereydi. Bu yüzden sözlerini tamamlayamadı. Bir an sıkılmışçasına durdu. Giysisini çıkarırken 50 frangını nereye koyduğunu bir türlü anımsayamıyordu. Sonra aklına geldi. Para tuvalet masasının köşesinde devrilmiş bir krem kavanozunun altında olmalıydı. Ayağa kalktığı sırada zil yeniden çaldı. Vay canına, biri daha gelmişti. Sonu gelmiyordu bir türlü. Kontla Market de ayağa kalkmıştı. Marquis kulaklarını oynatıp kapıdan yana uzatmıştı. Kuşkusuz sesinin tanınmış gibiydi. Mufa ona baktı. Sonra ikisi de bakışlarını başka yana çevirdi. Utanıyorlardı. Yeniden soğuk bir tavır takındılar. Birisi tıknaz, sağlam yapılı, gür saçlıydı. Öteki zayıf omuzlarını kaldırmıştı. Seyrek ak saçları omuzlarına dökülüyordu. Nana 10 tane iri gümüş parayı getirirken gülümseyerek ''İnanın beyler, size zahmet olacak.'' dedi. ''Bunlar yoksullar için.'' Çenesindeki o sevimli gamze yine belirmişti. Yapmacıksız, saf, çocuksu tavrıyla açık avucundaki paraları iki erkeğe sunarken ''Hanginiz istiyorsunuz? Alın.'' der gibiydi. Kont daha atik davrandı. 50 frangı aldı. Ama paralardan biri kalmıştı. Bunu da alırken eli genç kadının derisine değdi. Ilık ve yumuşak el. Kontu ürpertti. Nana neşelenmiş hala gülüyordu. ''Bu kadar beyler.'' dedi. ''Umarım başka sefer daha fazla veririm.'' Artık kalmaları için başka bir neden yoktu. Selam vererek kapıya doğru yürüdüler. Ama tam çıkacakları sırada zil yine çaldı. Marquis hafifçe gülümsemekten kendini alamadı. Kontun yüzü de biraz ciddileşti. Zoe'nun yeni geleni bir köşeye yerleştirmesine zaman vermek için Nana onları biraz daha oyaladı. Gelenlerin kendi evinde birbirleriyle karşılaşmalarından hoşlanmıyordu. Yalnız bu kez ev tıklım tıklım olmalıydı. Bu yüzden salonu boş görünce içi rahatladı. Zoe onları dolaplara mı tıkmıştı yoksa? Nana salonun eşiğinde durarak ''Güle güle beyler.'' dedi. Pırıl pırıl bakışıyla ve gülüşüyle onları sarmıştı. Kibarlar dünyasında bulunmaya pek alışkın olan Kont Mufa, heyecan ve saygıyla Nana'nın önünde eğildi. Havaya gereksinimi vardı. Bu tuvalet odasından çıkarken başı dönüyor, çiçek ve kadın kokusu onu boğacak gibi oluyordu. Arkasından gelmekte olan Marki de Şart, görülmeyeceğinden emin olduğundan Nana'ya göz kırpmayı göze aldı. Yüzü birden allak bullak olmuş, dili ağzından dışarı çıkmıştı. Nana, Zoe'nun mektuplar ve kartvizitlerle beklemekte olduğu tuvalet odasına girince daha fazla gülerek ''Vay meteliksizler, 50 frankımı iç ettiler.'' diye bağırdı. Hiç de kızmış değildi ama erkeklerin ondan bu şekilde para almaları garip geliyordu. Ne hınzır heriflerdi, hiç parası kalmamıştı. Ama kartları ve mektupları görünce öfkesi yine debreşti. Mektuplar neyse, bunlar bir gün önce kendisini alkışladıktan sonra aşkını duyuran erkeklerden geliyordu. Ziyaretçilere gelince onların canları cehennemeydi. Zoe onları her yana yerleştirmişti. Her kapı koridora açıldığından dairenin çok kullanışlı olduğunu söylüyordu. Bayan Blanche'ın evinde salondan geçildiği için kadıncağız çok sıkıntı çekmekteydi. Nana düşünceli düşünceli, bunların tümünü sepetle dedi. Şu zenci suratlıyla işe başla. Zoe gülümseyerek, onu çoktan sepetledim hanımefendi dedi. Size yalnızca bu akşam gelemeyeceğini söylemek istiyormuş. Nana buna çok sevindi. Demek özgür kalacaktı. Çok korkunç işkencelerden kendisini azat etmişler gibi rahatlayarak içini çekiyordu. İlk düşüncesi Dogenet oldu. Biraz önce perşembeye kadar beklemesini yazmıştı o zavallı kediye. Bayan Malouar ona hemen ikinci bir mektup daha yazmalıydı. Ama Zoe, Bayan Malouar'ın her zamanki gibi kimseye görünmeden sıvışıp gittiğini haber verdi. Bunun üzerine Nana birini göndermekten söz ettikten sonra düşünmeye başladı. Çok yorgundu. Bütün gece uyumak ne hoş olacaktı ya. Sonunda bu tatlı düşünceye kendini kaptırdı. Bir kez olsun kendine böyle bir ziyafet çekebilirdi. Obur bir tavırla, tiyatrodan dönünce yatacağım diye mırıldandı. Beni öğleden önce uyandırmayın. Sonra sesini yükselterek, hadi bakalım şimdi de ötekilere yol gösterin dedi. Zoe yerinden kımıldamıyordu. Hanımına açık saçık öğüt vermekten hep kaçınırdı. Ama hanımı öfkelenip işin içinden çıkamaz olunca kendi deneyiminden yararlanıp işleri düzene koyuyordu. Kararlı bir tavırla, Steiner'i de mi sepetleyeyim diye sordu. Elbette dedi Nana. Önce onu. Hizmetçi kadın hanımına düşünmesi için biraz süre vermek üzere bekliyordu. Hanımı rakibesi Rose Mignon'a tiyatro çevresinde pek tanınan böyle zengin bir beyefendiyi bırakmaktan zevk mi duyacaktı? Durumu çok iyi anlayan Nana, acele etsenize canım dedi. Ona canımı sıkmamasını söyleyin. Ama birden düşüncesini değiştirdi. Ertesi gün pişman olabilirdi. Bunun üzerine çocuksu bir tavırla bağırıp gülerek göz kırptı. Ama yine de bu adamı elde etmenin en kısa yolu onu kapı dışarı atmaktır. Zoe çok şaşırdı. Birden derin bir hayranlıkla hanımına baktı. Sonra hiç düşünmeden Steiner'i kapı dışarı atmak için çıktı. Bu arada Nana hizmetçisine kendi deyimiyle herkesi sepetlemesi için zaman vermek üzere birkaç dakika oyalandı. Böylesi bir saldırı kimsenin aklına gelmezdi doğrusu. Başını uzatıp salona baktı. İçerisi boştu. Yemek salonu da boştu. Ama kimseyi bulamayacağından emin. Rahatlamış bir şekilde evin içinde dolaşmasını sürdürürken çalışma odasının kapısını açınca birden bir delikanlıyla burun buruna geldi. Delikanlı bir bavulun üstüne sakin sakin uslu uslu oturmuştu. Dizlerinin üstünde kocaman bir buket vardı. Nana, aman tanrım diye bağırdı. İçeride birisi daha varmış. Ufak tefek delikanlı Nana'yı görünce bir gelincik gibi kızararak yere atlamıştı. Buketi ne yapacağını bilmiyor, heyecandan tıkanmış, demeti bir elinden ötekini alıp duruyordu. Delikanlının toyluğu, sıkılganlığı, elindeki çiçeklerle duruşu Nana'nın içine dokundu. Bir kahkaha koyverdi. Demek çocuklar da geliyordu. Şimdi de kundaklı erkeklerde miydi sıra? Senli benli bir anne tavrı takınarak kendini bıraktı. Kalçalarına vurarak alaylı bir tavırla sordu. Burnunu mu silmemi istiyorsun yavrum? Delikanlı alçak ve yalvaran bir sesle evet diye karşılık verdi. Bu yanıt Nana'yı daha da neşelendirdi. Delikanlı 17 yaşındaydı. Adı George Hugon'du. Bir gün önce Varietes tiyatrosundaydı ve onu görmeye gelmişti. Bu çiçekler bana mı? Evet. Öyleyse versene sersem. Ama Nana buketi alırken delikanlı genç yaşına özgü açgözlülükle ellerine atıldı. Nana kurtulmak için ona vurmak zorunda kaldı. Amma saldırıydı ha. Çocuğu azarlarken pes pembe kesilmişti, gülümsüyordu. Yine gelmesine izin verip onu sardı. Delikanlı giderken sendeliyor, kapıları şaşırıyordu. Nana tuvalet odasına döner dönmez Francis de saçlarını iyice düzeltmek için dışarı geldi. Ancak akşamları giyiniyordu Nana. Aynanın karşısına oturmuş, berberin usta ellerinin altında başını eğmiş, sessiz ve dalgın dururken Zoe içeriye girerek ''Hanımefendi, gitmek istemeyen birisi var.'' dedi. ''Ne yapalım, kalsın.'' dedi Nana sakin sakin. ''Ama hala gelen var. Adam sen de, beklemelerini söyle. Karınları acıkınca çekip giderler.'' Düşüncesi değişmişti. Erkekleri böyle bekletmek hoşuna gidiyordu. Aklına gelen bir düşünce onu iyice neşelendirdi. Francis'in ellerinden kurtularak koşup kapıyı kendi sürgüledi. Erkekler yandaki salona yığılabilirlerdi. Duvarı da delemezlerdi ya. Zoe da mutfağa açılan küçük kapıdan girerdi. Bu arada elektrikli zil durmadan çalıyordu. Her 5 dakikada canlı berrak bir şekilde iyi ayarlanmış bir makine gibi düzenli olarak çalıyordu. Nana da oyalanmak için onları saymaktaydı. Derken birden aklına bir şey geldi. Benim badem şekerlerim nerede bakalım? Francis de badem şekerlerini az kalsın unutuyordu. Bir bayan dostuna bir armağan sunan kibar bir erkek tavrıyla redingotunun cebinden bir torba çıkardı. Yalnız her hesap görüşünde şekerleri de onun hesabına yüklüyordu. Nana torbayı dizlerinin arasına koydu. Berberin hafif itişleriyle başını çevirirken şekerleri yemeye başladı. Bir süre sessiz kaldıktan sonra "Vay anasın" dedi. "Çete bunlar." Zil üst üste 3 kez çalınmıştı. Gittikçe çalınmalar sıklaşıyordu. Bunların arasında aşkını ilk kez açıklarmışçasına titreyerek kekeleyen çınlamalar vardı. Yürekliler hoyrat bir parmak altında ötüyordu. Aceleciler havayı hızlı bir ürpertiyle delip geçiyordu. Zon'un dediği gibi gerçek çanlarla çalınan bir hava sırayla fil dişi düğmeye sırayla başvurdu. Şu muzip Bordenal, doğrusu adresi pek fazla insana vermişti. Bir gün önceki tüm salon halkı geleceğe benziyordu. Nana, "Bu arada Francis, 100 frankınız var mı?" dedi. Berber geri çekildi. Saçı şöyle bir inceledikten sonra sakin sakin, "100 frank mı? Duruma göre" dedi. Nana sürdürdü. "Ha, bilirsiniz ya, kefil falan gerekliyse..." Sözünü bitirmeden elinin geniş bir hareketiyle yandaki odaları gösteriyordu. Francis 100 frankı vardı. Zoe da fırsat buldukça hanımın tuvaletini hazırlamak için içeri giriyordu. Çok geçmeden Nana'yı giydirmek zorunda kaldı. Bu arada saçları son bir kez düzeltmek için berber beklemekteydi. Ama kapının zili oda hizmetçisine rahat vermiyordu bir türlü. Bu yüzden Zoe hanımının korsesini bağlayamadan ya da tek ayağına ayakkabı giydiremeden çıkmak zorunda kalıyordu. Deneyimli olmasına karşın aklını yitiriyordu. Evin tüm köşelerini kullanarak erkekleri aşağı yukarı her yere yerleştirdikten sonra üçünü dördünü bir araya yerleştirmek zorunda kalmıştı. Bu da onun ilkelerine tersti. Birbirlerini yeseler bile umrunda değildi. En azından yer açılmış olurdu. Nana ise kapısını sürgülemiş, sığındığı yerde onlarla alay ediyor, soluk aldıklarını duyduğunu söylüyordu. Ne durumdaydılar kim bilir. Kıçlarının üstüne oturmuş, dillerini köpekler gibi sarkıtmışlardı. Bir gün önceki başarısının sürdürülmesiydi bu. Bu erkek sürüsü onu izlemişti. "İnşallah bir şey kırmazlar" diye mırıldandı. Aralıklardan içeri giren soluklar karşısında endişelenmeye başlıyordu. Derken Zoe, Labordet'i içeriye aldı. Genç kadın da rahatlayarak çığlık attı. Labordet, onun adına sulh mahkemesine çözümlemiş olduğu bir hesaptan söz etmek istiyordu. Nana onu dinlemiyor, durmadan "Sizi götürüyorum" diyordu. "Birlikte akşam yemeği yeriz. Ondan sonra benimle Varietes'e gelirsiniz. Sahneye ancak 9:30'da çıkıyorum." Şu iyi yürekli Labordet tam zamanında gelmişti. Hiçbir şey istemezdi. Kadınlarla yalnız arkadaşlık eder, onların ufak tefek işlerini düzenlerdi. Bu arada geçerken giriş holünde bekleyen alacaklıları da başından savmıştı. Zaten bu iyi yürekli insanların para istedikleri de yoktu. Tersine üstelemelerinin tek nedeni bir gün önceki başarıları yüzünden hanımefendiye hayranlıklarını bildirmek, kişisel olarak ona yeni hizmetler sunmaktı. Nana giyinince "Kaçalım, kaçalım, hadi" diyordu. Tam o anda içeri giren Zoe, "Hanımım, kapıyı açmaktan vazgeçtim" diye bağırdı. "Merdivende kuyruk olmuşlar." Merdivende kuyruk olmuşlardı demek. Francis bile İngilizlere özgü soğukkanlılığıyla taraklarını yerleştirirken gülmeye başladı. Nana Labordet'in koluna girdi. Onu mutfağa doğru sürükledi. Sonra da erkeklerden kendini kurtararak sonunda çekip gitti. Mutluydu. Labordet'le nerede olsa yalnız kalabileceğini, saçmalıklardan korkmasına gerek olmadığını biliyordu. Servis merdivenden inerlerken Nana, "Beni eve getirirsiniz" dedi. "Böylece güvencede olurum. Düşünün bir, tüm gece uyuyacağım. Tüm gece benim olacak. Ne kaçıkça bir heves değil mi dostum?" 3. Kont'un geçen yıl ölen annesiyle karıştırmamak için herkes Bayan Mufa de Belleville diye çağırmayı alışkanlık edindiği Kontes Sabine, her salı günü Miramesnil sokağıyla Penthivre sokağının kesiştiği yerdeki konağında konuk kabul ederdi. Burası kare biçiminde geniş bir yapıydı. Mufalar 100 yıldan bu yana burada oturuyordu. Sokağa bakan yüksek, kara yüzlü cephesi uyuklarmış gibiydi. Manastırı andıran iç karartıcı bir görünümü vardı. Kocaman pancurları hemen her zaman kapalı dururdu. Yapının arkasındaki küçük, nemli bahçede ağaçlar bitmişti. Bunlar güneşi aramak için öyle uzamış, öyle incelmişti ki kiremitlerin üzerinden dallarını görmek olasıydı. O salı günü saat 10'a doğru salonda 12 kişi kadar vardı. Kontes yalnız pek içten dostlarını çağırdığında ne küçük salonu ne de yemek salonunu açardı. Herkes pek içten birbirine yakın olur, ateşin yanında sohbet ederdi. Zaten salon çok büyük, tavanı çok yüksekti. Dört penceresi bahçeye bakardı. Nisan sonlarının bu yağmurlu akşamında ocakta yanmakta olan kocaman kütüklere karşın bahçenin nemi salondan hissediliyordu. Oraya güneş hiç girmezdi. Gündüzleri yeşilimsi bir ışık salonu şöyle böyle aydınlatıyordu. Ama akşamları lambalarla avize yakılınca som akajudan Empire biçimi mobilyaları, parlak nakışlı sarı kadife kaplı koltuklarıyla, perdeleriyle salon daha ciddi görünüyordu. İnsan buraya giderken soğuk bir ağırbaşlılık havasının, eski alışkanlıklarının sofuluk kokusu yayılan bir çağın içine girmiş gibi oluyordu. Kontun annesi ölünceye kadar kalın kumaşlı kare biçimi sert tahtadan bir koltukta oturmuştu. Bunun karşısında ocağın öteki yanında da Kontes Sabin derin kırmızı ipekliden kapitone yüzü yumuşak bir iskemlede oturuyordu. Tek mobilya buydu ve bu asık yüzlü yerde neşeli bir köşe yaratıyor, buraya yakışmıyordu. Genç kadın demek İran Şah'a da gelecek diyordu. Sergi için Paris'e gelecek olan prenslerden konuşuluyordu. Ocağın önünde birçok kalın halka oluşmuştu. Diplomat kardeşi doğuda görev yapmış olan Bayan Du Jongkoy, Nazar Edin'in sarayıyla ilgili ayrıntıları anlatıyordu. Bir demirhane sahibinin karısı olan Bayan Chantereau, Kontes'in yüzünün hafifçe ürpererek sarardığını görünce, ''Hasta mısınız canım?'' diye sordu. Kontes gülümseyerek, ''Yok canım'' dedi. ''Hiçbir şeyim yok. Biraz üşüdüm de. Bu salon çok geç ısınıyor.'' Kara gözlerini duvarlar boyunca tavana kadar gezdirdi. Kızı Estelle, nankör çağı denen 16 yaşındaydı. Narin, anlamsız bir görünüşü vardı. Oturduğu tabureden kalkarak sessizce geldi. Kayan odunlardan birini kaldırdı. Ama Sabine'in kendinden 5 yaş küçük manastır arkadaşı olan Bayan de Chazel bağırdı. ''Aman canım, seninki gibi bir salonum olsun isterdim. En azından konuk kabul edebiliyorsun sen. Bugün kibrit kutusu kadar odalar yapılıyor. Yerinde olmayı çok isterdim.'' Sert hareketlerle aptal aptal konuşuyor, duvar boyalarını, koltukları, her şeyi değiştireceğini söylüyordu. Sonra bir yargıç olan kocası ciddi bir tavırla onu dinliyordu. Kadının açık açık kocasının aldattığı söyleniyordu. Ama herkes onun bu durumunu deliliğine vererek bağışlıyor, yine de onu evlerine kabul ediyordu. Kontes Sabin hafifçe gülümseyerek ''Ah şu Leonid'' diye mırıldanmakla yetindi. Tembelce bir el hareketiyle düşüncelerini tamamladı. Kuşkusuz 17 yıl içinde yaşadıktan sonra Kontes salonunu değiştirecek değildi. Kayınvalidesinin sağlığında nasılsa yine öyle kalacaktı burası. Kontes sonunda konuşmasını sürdürerek ''Söylendiğine göre Prusya kralı ve Rus çarı da gelecekmiş.'' dedi. Bayan de Jonquil, ''Evet, çok güzel şenlikler de yapılacakmış.'' Bankacı Steiner, tüm Paris'i tanıyan Leonid Chazel tarafından kısa süre önce ev sahiplerine tanıştırılmıştı. Şimdi iki pencere arasındaki bir kanepede oturmuş, konuşuyor, borsada sezmekte olduğu hareketlilik konusunda bir milletvekilini sorguya çekiyor, ağzından ustalıklı bir şekilde laf almaya çalışıyordu. Onların karşısına dikilen Kont Mufa, her zamankinden daha asık bir yüzle sesini çıkarmadan dinliyordu. 4-5 delikanlı kapının yanında başka bir grup oluşturmuş, Kont Yavyer de Van Devres'in çevresine sarmıştı. Kont onlara alçak sesle çok açık saçık bir öykü anlatmış olmalıydı ki gençler gülmekten katılıyordu. Salonun tam ortasında da şişman bir adam tek başına bir koltuğa çökmüş, gözleri açık uyuyordu. Adam İçişleri Bakanlığı'nda şube müdürüydü. Ama delikanlılardan biri Van Devres'in anlattığı öyküye inanmamış gibi görününce Kont sesini yükselterek ''Siz çok kuşkucusunuz Fokarmon'' dedi. ''Sonunda hiçbir şeyden zevk alamayacaksınız.'' Sonra gülerek hanımların yanına gitti. Büyük bir ailenin son mirasçısı olan Kont de Van Devres kadınsı ve akıllıydı. O sırada hiçbir şeyin yatıştıramadığı büyük bir oburlukla servetini yemekteydi. Paris'in en ünlü atları olan kendi yarış atları ona çok büyük paralara mal oluyordu. İmparatorluk kulübündeki kumar kayıpları her ay şaşırtıcı rakamlara ulaşıyordu. Metresleriyle her yıl onun bir çiftliğini, birkaç dönüm tarlasını ya da ormanın Picardy'deki mülklerinin bir parçasını kemiriyordu. Leonid, konta yanında biraz yer açarak, ''Hiçbir şeye inanmadığınız için başkalarına kuşkucu dememenizi öneririm.'' dedi. ''Zevkleri körelten asıl sizsiniz.'' ''İyi ya.'' dedi kont, ''Ben deneyimlerimden başkalarını da yararlandırmak istiyorum.'' Kontu susturdular. Bay Veno'yu çileden çıkarıyordu. O sırada bayanlar yana çekilince bir şezlongun dibinde 60 yaşlarında ufak tefek bir adam göründü. çürük dişlerini göstererek kurnazca gülümsüyordu. Oraya kendi evindeymiş gibi kurulmuş, herkesi dinliyor, kendisi tek bir söz etmiyordu. Bir el hareketiyle çileden çıkmadığını belirtti. Van der Ves, yeniden kibirli tavrını takınarak ciddi ciddi, "Bay Veno çok iyi bilir ki ben inanılması gerekene inanırım," dedi. Bu dinsel inancını belirten bir davranıştı. Leonid bile bu sözlerden sevinmiş göründü. Salonun dibinde oturan delikanlılar artık gülmüyordu. Salonda gösterişçi bir hava vardı. Delikanlılar bu yüzden hiç de eğlenemiyordu. Soğuk bir rüzgar esmiş gibiydi. Sessizliğin ortasında Steiner'in genizden gelen sesi işitiliyordu. Milletvekilinin sıkı ağızlılığı sonunda Steiner'i çileden çıkardı. Kontes Sabin bir an ateşe baktıktan sonra konuşmasını yeniden sürdürdü. "Geçen yıl Bade'de Prusya kralını gördüm. Yaşına göre epey güçlü sayılır. Bayan du Joncoy, Kont Bismarck da onunla birlikte gelecek," dedi. "Kont'u tanıyor musunuz?" "Onunla kardeşimin evinde yemek yemiştik." "Aa, epey oluyor. O zamanlar Paris'te Prusya elçisiydi. Adamın kazandığı son başarıları hiç anlamıyorum doğrusu." Bayan Chantereau, "Nedenmiş?" diye sordu. "Tanrım, nasıl anlatsam? Hoşuma gitmiyor o. Kaba, terbiyesiz bir tavrı var. Sonunda aptal buluyorum bunu." Bunun üzerine herkes Kont de Bismarck'tan söz etti. Öne sürülen düşünceler pek farklıydı. Van der Ves onu tanıyor, iyi içki içtiğini, iyi bir kumarcı olduğunu söylüyordu. Tartışmanın en hareketli yerinde kapı açıldı. Hector de La Follos göründü. Fauchery de yanındaydı. Kontes'e yaklaştı. Eğilerek, "Hanımefendi, kibar çağrınızı anımsadım," dedi. Kontes gülümseyerek bir söz söyledi. Gazeteci, kontu selamladıktan sonra salonun ortasında şaşkın şaşkın durdu. Burada yalnızca Steiner'i tanımaktaydı. Van der Ves de dönerek gazetecinin yanına geldi. Elini sıktı. Bu karşılaşmadan pek sevinen Fauchery içini dökme gereksinimi duydu. Kontu bir kenara çekerek alçak sesle, "Yarın geliyorsunuz değil mi?" dedi. "Elbette. Gece yarısı. Onun evinde. Biliyorum, biliyorum. Oraya Blanche'la geleceğim." Van der Ves, Bismarck lehinde bazı yeni şeyler söylemek için hanımların yanına dönerek kaçmak istiyordu. Ama Fauchery onu alıkoydu. "Bana kimi çağırmamı istediğini kesinlikle bilemezsiniz," dedi. Sonra başıyla belli belirsiz işaret ederek Mufa'yı gösterdi. Mufa o sırada bütçenin bir noktası hakkında milletvekili ve Steiner'le tartışıyordu. Van der Ves şaşkın ve neşelenmiş bir halde, "Olamaz," dedi. "Vallahi ona getireceğime söz verdim. Buraya biraz da bunun için geldim." "Tersine, ben de Bismarck'ı çok nükteli bulduğumu belirtiyordum," diye bağırdı. "Bakın, bir akşam yanımda hoş bir söz söylemişti." Bu arada La Follos, Fauchery ile Van der Ves'in alçak sesle çabucak konuştuklarını duymuş, gelip bir açıklama yapmasını beklemişti. Ama gazeteci gelmedi. Neler konuşuyorlardı? Ertesi gün gece yarısı ne yapacaklardı?